Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, Okuyan Şule Avcı.
Ayrım 23.
2. Bölüm. Günün geri kalan bölümü anılarla yüklü bir ses içinde, bedeni ve ruhu ezen ağır bir yorgunluk içinde geçti. Kısa boylu subay kara bir leke gibi Annie'nin gözünün önünde dolaşıyordu. Pavel'in bronzlaşmış yüzü aydınlanıyor, Annie'nin gülümseyen gözleri dönüp duruyordu. Ana odanın içinde aşağı yukarı gidip geliyor, ara sıra pencerenin önünde oturarak sokağa bakıyor, sonra yine kalkarak kaşlarını çatıyor, bütün vücudu titreyerek çevresine bakıyor, ne istediğini bilmeden boş bir kafa ile aranıp duruyordu. Su içtiyse de susuzluğu dinmedi. Bugün iki bölüme ayrılmıştı. Birinci bölümün bir anlamı vardı, bir şey içeriyordu. İkinci bölüm buğu içinde geçmişti. Koskoca bir boşluktan başka bir şey değildi. Pelagio'nun akşama dek ikircik kaygı içinde şu soruya karşılık arıyordu. Şimdi ne yapmalı? Maya korsanı eve çıkar geldi. Ellerini kollarını sallayarak bağırdı, çağırdı, ayaklarını yere vurdu. Bunların hiçbiri anayı heyecana getirmemişti. Maya'nın yırtıcı sesi şöyle işitiliyordu. Ah neyse yine yararsız olmadı. Bütün fabrika ama hep birden ayaklandı. Ana başını usulca sallayarak evet öyle dedi. Sabit bakışlarında günün olayları, Andre ve Pavel'le birlikte kendisinden uzaklaşan şeyleri, onlarla birlikte neler yitirdiğini kımıldamayan bir noktada takılıp kalan bakışlarıyla inceliyordu. Ağlamıyordu. Kalbi sıkışmış, kurumuştu. Boğazı da kupkuruydu. Elleri titriyor, ufak titreşler omuzlarını döndürüyordu. Yalnız içinde bir kızgınlık ateşi vardı ki, parlamıyor, bir iğne gibi kalbine batıyor, acıtıyordu. Hızlı hızlı öksürerek kaşlarını çattı. Akşamleyin eve jandarmalar geldi. Ama hiçbir şaşkınlık ve korku izi göstermeksizin bunları kabul etti. Yüzünde sevinç izleri parlayan bu adamlar gürültü patırtı ederek evin içine girdiler. Sarı yüzlü subay dışlarını göstererek sordu. Ne var ne yok, neredesiniz bakalım? Bu üçüncü defadır sizin evi araştırmaya geliyoruz değil mi? Ama ses çıkarmadı. Kurumuş dudakları üstünde dilini gezdirdi. Subay bilgiç bir davranışla uzun uzadıya konuştu. Pelagio anladı ki bu adam kendi söyleyip kendi dinlemekten hoşlanıyor, onun sözleri kendisine kadar gelmiyor, kalbinde hiçbir etki uyandırmıyordu. Subay, Tanrı ve İmparator'a saygı duymayı oğlunu öğretmediğin için de suçlusun deyince, ana yüzüne bakmaksızın ona yanıt verdi. Evet, çocuklarımız bizi yargılayacaklardır. Onları bu yolda yalnız bıraktığımız için bizleri haklı olarak mahkum edeceklerdir. Ne diyorsun diye bağırdı subay, daha yüksek sesle konuş. Diyorum ki bizleri yargılayacak olanlar çocuklarımızdır. Subay ananın üstünü başını aramasını tanık olarak çağrılan Maya'ya emretti. O bir süre gözlerini açıp kapadıktan sonra subayın gözlerine baka kaldı. Korkmuş gibi sordu. ''Nasıl yapayım? Bilmiyorum ki efendimiz.'' Subay öfkelenerek ter ter tepindi. ''Peki peki, haydi Pelagio, düğmelerini çöz.'' Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Ananın giysilerini yoklar araştırırken mırıldanır gibi bir sesle ''Ne köpek şeyler?'' diyordu. Subay bağırdı. ''Ne mırıldanıyorsun orada?'' Bu araştırma işinin yapılmakta olduğu köşeye yan bir gözle baktı. Maya korsanarak korku içinde, ''Hiç efendiniz, hiç bizimle ilgili bir şey, kadınlığa özgü.'' dedi. Subay tutanağı imza etmesini emredince Pelagio kalemi eline aldı. Kalın harfle, acımıcı bir yazıyla şu sözleri yazdı. ''Pelagio Milano Vlasov, bir işçinin bir karısı.'' Subay aşağılayıcı bir davranışla kaşlarını çatarak sordu. ''Ne yazdın oraya, niçin yazdın bunu?'' Sonra alaycı bir gülümseyişle ekledi. Ne vahşi şeyler. Jandarma çekilip gitti. Ana pencerenin önüne doğru gitti. Ellerini gümüş üstünde kavuşturarak, hiçbir şey görmeyen gözlerini bilinmeyen bir noktaya dikilerek öylece uzun süre kaldı. Kaşlarını havaya kaldırmış, dudakları büzülmüştü. Çenesini öyle sıkmıştı ki dişleri ağrıyordu. Gazı tükenen lambanın ışığı hafif çıtırtılarla sönmeye başlamıştı. Bir üfleyişte lambayı söndürerek karanlıkta kaldı. Artık ne öfkeden ne gördüğü aşağılanmadan hiçbir iz yoktu. Şimdi soğuk karanlık, korku bütün varlığına girerek göğsünü dolduruyordu. Gözleri bacakları yoruluncaya dek orada kımıldamadan sessiz durdu. O sırada Maya sokak penceresinin altından gelerek yorgun bir sesle bağırdı. ''Pelagio uyuyor musun zavallı kadıncağız? Uyu uyu.'' Ana giysisini çıkarmaksızın yatağa girdi. Sanki uçuruma yuvarlanmış gibi derin bir uykuya daldı. düşündü kasabaya giden yol üstünde, bataklığın biraz ötesinde, sarı kumlarla örtülü bir tepe gördü. Sözde bunun doruğunda bir taş ocağı varmış. O sarı kumdan çıkarılıyormuş. İşte hemen o noktada Pavel ile Andre güzel bir sesle şarkı söylüyorlarmış. Uyan artık uykudan, uyan, uyan esirler dünyası. Pelagi tepenin yanına gitti. Elini alnına koyarak oğluna baktı. Delikanlının hayali günün mavi yüzeyinde açık seçik resmedilmişti. Ne var ki ana bu hayale yaklaşmaktan utanıyordu. Çünkü gebeydi. Kucağında da bir çocuk vardı. Yürümesini sürdürüyordu. Tarlalarda çocuklar top oynuyorlardı. Bu çocuklar pek çoktu. Top da kırmızıydı. Kucağındaki yumurcak da gitmek, onlarla oynamak istiyor, haykırarak ağlıyordu. Ana ona memesini vererek geri döndü. Tepenin her yanına askerler sarmış, ömründeki süngülerin ucu kendisine doğru doğrulmuştu. Vurgulunca tarlaların ortasındaki bir kiliseye doğru kaçtı. Kilise ak yüksek, sanki bulutlardan yapılmış hafifti. Orada bir cenaze töreni yapılıyordu. Ortaya büyük, kara, dört yanı kaplı bir bulut konmuştu. Papaz ile arkadaşı resmi giysileriyle ölü duası okuyorlardı. Papazın yanındaki adam buhurdanı sallıyordu. Anayı görünce gülümsedi. Onun da Semenov gibi saçları kızıl, yüzü güleşti. Kilisenin kapısındaki camlardan geniş ışıklarıyla güneş giriyor, dua okuyanlar papazın ezgilerini hep bir ağızdan yeniliyorlardı. Derken papaz kilisenin ortasına gelerek "Tutun şunları," dedi. Birindeki giysi uçtu. Sık ve esmer bıyıkları yüzünün üstünde meydana çıktı. Herkes kaçtı. Papazın yanında duran rahip bile buhurdanı yere fırlattı ve küçük Rusyalı gibi başını ellerinin arasına alarak gözden kayboldu. Ana kucağında taşıdığı çocuğu orada tapınanların ayakları altına attı. Herkes bu çıplak, burnunun vücuda bakarak kaçıyordu. Zavallı kadın diz çökerek bağırdı. "Çocuğu bırakmayınız, alınız." Küçük Rusyalı elleri arkasında, dudaklarındaki gülümsemişle papazın ilahisini söylüyordu. Pelagi eğilerek çocuğu yerden aldı. Ağır ağır gezinen Vesovçikov'un yanındaki tahta parçasının üstüne koydu. O sırada Vesovçikov, "Haberin var mı? Bana zor bir iş verdiler," dedi. Sokak pisti. Evlerin pencerelerine çıkan bir takım insanlar elleriyle işaret yapıyorlar, ıslık çalıyorlar, bağırıp çağırıyorlardı. Ortalık aydınlanmıştı. Güneş bütün gücüyle parlıyordu. Hiçbir yanda gölge yoktu. Küçük Rusyalı, "Sen de şarkı söylenine dedi, yaşamak işte budur." O güzel sesiyle, bütün seslerin üstünde çınlayan ezgileriyle durmadan şarkı söylüyordu. Ana da şarkıya başlamak için kendi kendine, "Niçin Andre böyle eğleniyor?" dedi. Derken geriye çekime gibi bir davranışla dili görünmeyen bir uçurumun içine düştü. Uçurumun derinliklerinde onun duruşunu karşılayan boğuk bir ses geliyordu. Birden titreyerek uyandı. Bütün vücudu kan ter içindeydi. Kulak verdi. Göğsündeki ağırlığa karşılık şimdi bir boşluk, bir hafiflik duymak onu şaşırttı. Sanki ağır bir el kalbini yakalamış, tatlı tatlı sıkarak okşuyor, sanki bu tehlikeli oyunla eğleniyordu. Dışarıda fabrikanın düdüğü duymadan çalıyordu. Ama sesinden bunun ikinci düdük olduğunu kestirdi. Odanın içi karmakarışıktı. Kitaplar, elbiseler, kirli döşeme üstüne atılmış, her şey alt üst olmuştu. Kalktı, yüzünü yıkamadan, ibadetini etmeden önce ortalığı topladı. Mutfağa gidince orada ucunda kırmızı bez takılmış bir değnek parçası gözüne ilişti. Bunu öfkeyle yerden kaldırdı. Ocağa atacaktı. Sonra içini çekerek o kırmızı kumaşı aldı, dikkatle katladı, cebine yerleştirdi. Bundan sonra bol su ile tahtaları, pencereleri yıkadı. Giyindi, semaveri yaktı. Pencerenin önünde oturarak dünkü sorunu kendi kendine yenilemeye başladı. Şimdi ne yapmalı? Sonra her zamanki gibi duayı etmediğini anımsayarak kalktı. Birkaç saniye kutsal resimin önünde durdu. En sonra yine eski yerine gelerek oturdu. Kalbine bir hafiflik gelmişti. Her zaman çelik bir yürüyüşle sağa sola sallanan saatin sarkacı sağırlaşmıştı. Sinekler ikircikli durumlarda vızıldayarak pencerenin camlarına çarpıyorlardı. Mahalle garip bir sessizlik içine dalmıştı. Sanki gündüzün bütün güçleriyle sokaklarda bağırıp çağıran halk şimdi evlerine çekilmiş, sessizlik içinde o günün olağanüstülüğünü düşünüyorlardı. Derken bir başka görünüş Pelagya'nın gözünün önünde canlandı. Gençliğinde bir kez gördüğü sahneyi anımsadı. Bir gün Zozalov adında nilüferlerle süslü geniş bir havuz vardı. Bir sonbahar sabahıydı. Boğa sapsarı bir renge bürünmüştü. Ötesinde birisinde sararmış yapraklar fışkıran bu sessiz karanlık suyun orta yerinde sanki oraya mıhlanmış gibi bir kayık duruyor. Suyun üzerinde kımıltısız, sessiz, yalnız duran bu küreksiz, sahipsiz kayıktan derin bir özgünlük ve dertli hava uçuyordu. Şimdi öyle sanıyordu ki o zaman ömür bekleyen bir tabuta benzettiği o tahta parçası tıpkı o kayık parçasını andırıyordu. O gün akşamüstü çiftlik kahvesinin karısı hızlı adımlarla yürüyen, kara saçlı, her zaman karmakarışık duran kısa boylu kadının boğulma haberi ortalığa yayılmıştı. Ama bu acı anıları sanki görmemek için eliyle gözlerini kapadı. Sarsılan düşünceleri yine dünkü olaylara, hala bütün varlığını kaplayan taze anılara yöneldi. Bakışları soğuyan çağ gardağına dikilmiş olarak uzun süre kımıltısız durdu. Kendi sınıfından akıllı bir adam görüp ondan bir yığın şeyler duyup öğrenmek istiyordu. Varlığının derinliklerinde gittikçe kabaran bu isteği sanki biliyormuş gibi Nikola Ivanoviç geldi. Kadın onu görünce birden kalbini bir korku kapladı. Delikanlının selamını yanıt bile vermeden zayıf bir sesle sordu. Ah gelmemeliydiniz, niçin geldiniz? Sizi burada görürlerse tutuklarlar. Hayır gelmemeliydiniz, düşüncesiz davrandınız. Nikola kendine güvenini anlatan bir davranışla ananın elini sıktıktan sonra burnu üstündeki gözlüğünü iyice yerleştirdi. Ananın kulağına eğilerek alçak sesle çabuk çabuk şunu söyledi. Andre, Pavel, ben aranızda kararlaştırmıştık. Onları tutuklayacak olurlarsa ben ertesi gün geleceğim, sizi kasabaya götüreceğim. Evi araştırmaya geldiler mi? Evet, her yanı araştırdılar. Benim üstümü başımı bile karıştırdılar. Bu adamlarda ne vicdan ne de utanma var. Nikola omuzlarını sekerek yanıt verdi. Nasıl olabilir ki? Sonra onun niçin alıp kendi götürmek istediğini anlattı. Pelagi bir dost ağzından çıkan bu şefkatli sözleri dinliyor, solgun bir gülümseyişle bu yüze bakarak onun kalbine verdiği güvene şaşıyordu. Madem ki Pavel öyle istemiş, sizi sıkmazsam... Nikola atıldı. Bu yüzden hiç üzülmeyiniz. Ben tek başınayım. Kız kardeşim çok az uğrar. Ancak ben çalışmak, ekmeğimi kazanmak isterim. Siz çalışmak isterseniz iş bulmak çok kolay. Pelagi'nin gözünde çalışmak, oğlunun Andre ve arkadaşlarının uğraştığı amaçlardan ayrılmazdı. Nikola'nın yanına yaklaştı. Gözlerini gözlerinin içine dikerek, emin misin dedi. Ölüm pek öyle büyük değil, ancak yalnız başına kalmak, dediğim o değil. Sonra sesini alçaltarak, bizim kutsal amacımızdan söz etmek istiyorum dedi. Şimdi birden kafasında sade açık bir düşünce belirdi. Geçen sefer Pavel'e yardım etmeyi becermişti. Belki bu sefer de becerebilirdi. O kutsal amaç uğrunda çalışanlar ne kadar çok olursa, Pavel'in buna harcanan çalışmaları başkalarının gözlerinde o oranda ortaya çıkacaktı. Ama Nikola'nın sevimli yüzünü seyrederken onun Pavel'den, Andre'den, kendisinden söz etmesini bekliyordu. Nikola ise bir düşünce arkasında dalmış gitmişti. Sakalını karıştırarak sordu. Pavel'i gördüğünüz zaman sorarsınız. Bizden gazete isteyen köylüler kimlerdir? Adreslerim nedir? Ama sevinerek ben bilirim. Gazete isteyenlerin kimler olduğunu, nerede oturduklarını hep bilirim. Siz gazeteyi bana verin. Ben gider götürürüm. Onlar nerede isteler bulurum. Bütün dediklerinizi yaparım. Hem bunun yasak kitap taşıdığından kimse kuşkulanmaz. Tanrı'ya şükür fabrikaya tonlarca kitap taşımıştım dedi. Birden evde değmek, omuzda bir torba, büyük yolları geçerek köyden köye, kentten kente gitmek, dolaşmak isteği uyandı. Yalvarırım dostum dedi, bu işi bana bırakınız. Nereye isterseniz giderim, merak etmeyiniz. Ben nereye olursa yolu bulur, hangi yoldan olursa amacıma ulaşırım. Yaz kış demez yürürüm. İstediğini dolambaçlı yoldan anlatmamış olmaktan utandı. Üzgün bir solunuşla içini çekti. Nikola ayağa kalktı. Peki görmeyen gözlerinde bir gülümseyiş parlayarak dedi ki, onun için de iş bulabilirsiniz. El verir ki çalışmak isteseydiniz.
Ayrım sonu.